Ayrım 46.
16 Ekim'de McLaughlin daha kalabalık bir polis kuvvetiyle Tepen Ayı'yı bölge sınırları dışına çıkarttı. Ertesi gün McLaughlin Kızılderili bürosu danışmanına dinlenen kayadaki bu yıkıcı dinin arkasındaki gerçek gücün oturan bağ olduğunu bildirdi. Reisin tutuklanarak bölgeden çıkarılmasını ve askeri bir cezaevine gönderilmesini istiyordu. Danışman savaş bakanıyla görüştü. İkisi bu tedbirin sorunu çözmekten çok olumsuz yönde körükleyeceğine karar verdiler. Kasım ayı ortalarında hayalet dansı öyle yaygınlaşmıştı ki bütün öteki işler hemen hemen durmuştu. Hiçbir öğrenci okuluna gitmiyordu. Dükkanlar bomboştu. Küçük çiftliklerde hiçbir işe bakılmıyordu. Çamlıbayır temsilcisi durumdan ürkerek Washington'a bir telgraf çekti. Kızılderililer kar altında çılgınca dans ediyor. Korunmaya muhtacız. Reisler tutuklanıp ortalık yatışana kadar askeri bir cezaevine gönderilsinler. Bu tedbirler hemen alınmalı. Tıknaz Boğa müminlerini toplayıp beyaz ırmağın aşağılarına, kötü topraklara götürdü. Birkaç gün içerisinde sayıları 3000'i geçmişti. Dondurucu soğuğa karşın hayalet gömleklerini giyip sabahtan gece yarısına kadar dans ediyorlardı. Tıknaz Boğa dans edenlere askerler kendilerini durdurmaya gelirse korkmamalarını tembih ediyordu. Atları toprağa gömülecek, süvariler atlarından atlayacaklar ama onlar da gömülmekten kurtulamayacaklar. Çeyen Irmağı'nda Koca Ayağan kabilesi 600 kişiye ulaşmıştı. Bunların çoğunu Dullar Meydanı getiriyordu. Temsilci onları durdurmaya kalkışınca Koca Ayak dans edenleri topladı ve derin deredeki kutsal yere götürdü. 20 Kasım'da Kızılderili bürosu temsilcilerden telgrafla hayalet dansının elebaşlarının adlarını bildirmelerini istedi. Washington'da düzenlenen liste ayı postu Miles'ın Chicago'daki karargahına ulaştırdı. Miles listede oturan boğanın adını görür görmez bütün karışıklıkların onun başının altından çıktığına karar verdi. Miles askerlerin girişeceği bir tutuklama harekatının ortalığı karıştıracağını biliyordu. Bu yüzden oturan boğa sorununu sessizce halletmek istiyordu. Ayı postu bunu sağlayabilmek için oturan boğanın hayatta en çok güvendiği birkaç kişiden birine Buffalo Bill Cady'ye başvurdu. Buffalo Bill oturan boğayı ziyaret ederek onu Chicago'da Miles'la görüştürmeye razı etmişti. Belgeler Cady'nin bunu başarırsa oturan boğanın hapse tıkılmasına yol açacağını bilip bilmediği konusunda bulanıktır. Buffalo Bill dinlenen kayaya vardığında işbirliğine yanaşmayan bir temsilciyle karşılaştı. Cady'nin tutuklama çabasını engelleyip yalnızca oturan boğanın kızgınlığını artıracağından korkan McLaughlin, Washington'dan Cady'nin yetkilerinin geri alınmasını istedi. Cady oturan boğayı bile göremeden dinlenen kayadan ayrıldı, öfke içinde Chicago'ya döndü. Bütün bunlar olup biterken ordu da Çamlıbayır'a yerleşmişti. Askerlerle Kızılderililer arasında gergin bir hava esmekteydi. Eski temsilcilerden Dr. Valentine McGilly Cady sorunun çözümü vardırabilmesi için oraya gönderilmişti. McGilly Cady'ye göre dansların devam etmesine izin verilmeliydi. Askerlerin gelişi Kızılderilileri ürküttü. Bizdeki 7. gün dirilişine inananlar kurtarıcının 2. gelişine hazırlanıp miraç giysilerini bürününce ordu harekete geçirilmiyorsa Kızılderililer de neden aynı haktan yararlanmasınlar? Askeri birlikler çekilmezse kargaşalık çıkacağı gün gibi ortadadır. Bu görüş gerçekten de doğru çıktı. 12 Aralık'ta Yates Kalesi komutanı Tuğ General William F. Drum, General Miles'den şu emri aldı. Oturan boğayı tutuklayın. Bu emri en iyi şekilde uygulayabilmek için temsilci McLaughlin'in işbirliğini sağlayın. 15 Aralık 1890'da şafak sökmeden az önce 43 Kızılderili polis oturan boğanın tahta kulübesini sardı. Gerektiğinde yardımlarına koşmak üzere bir süvari müfrezesi 3 mil ötede bekliyordu. Kızılderili birliğinin komutanı boğabaşı oturan boğayı döşemeye uzanmış uyurken buldu. Uyandırılan reis kuşkuyla boğabaşına baktı. Burada ne arıyorsun? Bağbaşı, seni tutukluyorum dedi. Benimle temsilciliğe geleceksin. Oturan boğa esneyerek kalktı. Peki, giyiminde gelirim dedi. Sonra polisten atının eğerlenmesini istedi. Boğa başıyla oturan boğa kulübeden çıktıklarında dışarıda bir yığın hayalet dansçısı toplanmıştı. Bir polise 4 kızılderili düşüyordu. Dansçılardan ayı tutan öne çıktı. Onu götüreceğini sanıyorsun ha? Asla götüremeyeceksin. Boğa başı tutsağına sakin sakin hadi gel dedi. Bakma sen kimseye. Ama oturan boğa direnmeye kalkışınca boğa başı ve çavuş kırmızı balta onu atına doğru sürüklemek zorunda kaldılar. Ayı tutan ansızın harmaniyesini fırlatarak bir tüfek çıkardı. Boğa başını ateş edip onu boynundan vurdu. Boğa başı yere düşerken saldırganı vurmaya çalıştı ama kurşun oturan boğaya rast geldi. Hemen aynı anda kırmızı baltada oturan boğayı kafasından vurarak öldürdü. Silahlar patlarken Buffalo Bill'in oturan boğaya armağan ettiği eski gösteri atı numaralarına başlamıştı. Dimdik oturdu, bir ayağını kaldırdı. Seyredenler onun hayalet dansı yaptığını sandılar. Ama at numarasını bitirir bitirmez uzaklaştı ve vahşi kavga sona erdi. Yetişen süvari müfrezesi Kızılderili polisleri tamamıyla yok olmaktan kurtardı. 19. Yaralı Diz. Tüm umutlar yitmişti yeryüzünde. Tanrı bizi unutmuştu sanki. Bazıları Tanrı'nın oğlunu gördüklerini söylediler. Bazıları ise hiç görmedi onu. Ama gelmiş olsaydı daha önce olduğu gibi inanılmaz şeyler yapardı. Biz onun geldiğinden kuşkulanıyorduk. Çünkü ne kendisini görmüştük ne de yaptıklarını. Bilmiyorlardı, umursamıyorlardı. Denizde yılana sarılırcasına sarıldılar bu umuda. Çılgınlar gibi haykırarak ondan yardım dilendiler. Onun verdiği ileri sürülen söze sımsıkı sarıldılar. Beyazlar korkmuşlardı, askerleri çağırdılar. Biz can derdine düşmüştük, beyazlarsa kendi canlarını istiyoruz sandılar. Askerlerin geldiğini işittik, korkmadık. Onlara derdimizi anlatabileceğimizi ve yardım göreceğimizi umduk. Beyazlardan biri askerlerin bizi öldürmeye geldiğini söyledi. Gerçi inanmadık ama bazıları iyice korkmuştu. Kötü topraklara kaçtılar. Kızıl Bulut. Hayalet dansı dinin ayakta tutucu gücü olmasaydı, Siyular oturan boğanın katledilmesi karşısında duydukları üzüntü ve öfkeye kapılarak askerlerin topuna tüfeğine rağmen ayaklanabilirlerdi. Beyazların çok yakında ortadan kaybolacaklarına ve otlar yeniden yeşerdiğinde ölü akraba ve dostların geri döneceğine olan inançları o kadar güçlüydü ki en ufak bir misillemeye kalkışmadılar. Ne var ki hayalet dansı kamplarından birine sığınmak ya da son büyük reis Kızıl Bulut'a katılmak isteyen öndersiz Hong Papalar dinlenen kayadan kaçtılar. Geyiklerin boynuzlarını döktüğü ay 17 Aralık, kaçan Hong Papalardan 100 kadarı koca ayağın Kiraz Deresi yakınındaki Minajoncu kampına geldiler. Aynı gün Savaş Bakanlığı koca ayağın yakalanıp hapsedilmesi için emir verdi. Huzuru bozanlar listesinin başında yer alanlardandı koca ayak. Koca ayak oturan boğanın öldürüldüğünü işitir işitmez Kızıl Bulut'un kendilerini askerlere karşı koruyacağını umut ederek Çamlıbayır'a doğru yola çıkardı halkını. Yolda zatürreye yakalandı ve kanına başlayınca arabaya binmek yola arabayla devam etmek zorunda kaldı. 28 Aralık'ta Kirpi Deresi'ne yaklaştıklarında Minajoncular 4 süvari birliğinin yaklaştığını gördüler. Koca ayak hemen arabasını beyaz bayrak çekilmesine emretti. Öğleden sonra saat 2 sıralarında yattığı yerden doğrulmuş Amerika Birleşik Devletleri 7. Süvari Bölüğü komutanı binbaşı Samuel Whiteside'ın elini sıkıyordu koca ayak. Koca ayağın üzerinde yattığı battaniyeler ciğerlerinden gelen kanla kıpkızıl olmuştu. Whiteside'la boğuk bir fısıltıyla konuşurken burnundan damlayan kanlar kuru soğuktan donuyordu. Whiteside koca ayağı kendisini yaralı dizderesindeki bir süvari kampına götürmek üzere emir aldığını söyledi. Minajoncu reisi kendisinin de aynı yöne gittiğini, halkını güvenlik altına almak için Çamlıbayır'a götürdüğünü anlattı. Bunun üzerine binbaşı Whiteside, Menez iz sürücü John Shangro'ya dönerek koca ayağın çetesinin silahlarını alınmasını emretti. "Bakın binbaşı," diye cevap verdi Shangrao. "Böyle bir şey yaparsak hiç yolu yok çatışma çıkar. Çatışma çıktığı zaman da erkekler kaçar kurtulur. Sadece kadınlarla çocukları öldürmekle kalırsınız." Ama Whiteside koca ayağın Kızılderililerin yakalanmasında, silahlarına ve atlarına el konulmasında ısrar etti. "Önce kampa götürsek, atlarıyla silahlarını orada alsak daha iyi olacak galiba," dedi Shangrao. "Pekala," dedi Whiteside. "Koca ayağı yaralı dizdeki kampa doğru yola koyulmalarını söyle öyleyse." Hasta reise bir göz attı binbaşı, sonra sıhhiye arabasının getirilmesini emretti. Sıhhiye arabasının içi daha sıcak olurdu, zıp zıp zıplayan yaysız arabadan daha rahat yolculuk ederdi. Reis sıhhiye arabasına aktarıldıktan sonra Whiteside yaralı dize doğru yürüyüşe geçecek askerleri düzene soktu. En başa iki süvari birliği geçti, onların arkasından sıhhiye arabası ve öteki arabalar geliyor, en arkada da Kızılderililer, yanlarında öteki iki süvari birliği ve iki Hotchkiss topundan meydana gelen batarya yer alıyordu. Kafile son tepeyi de aşıp yaralı diz adı verilen yere doğru, yani Changpe Opi Vakpala'ya doğru son yamacı inerken alacakaranlık çökmek üzereydi. Ölgün ışıkta dans eden küçük buz kristalleri ve akşam karanlığı iç karartıcı görünüme doğaüstü ve anlatım katıyordu. Bu donmuş derenin gizli bir yerinde azgın atın yüreği yatıyordu ve hayalet dansçıları bu gövdesiz ruhun ilk yazın ilk yeşeren otuyla birlikte gelecek olan yeni toprağa sabırsızlıkla beklediğine inanıyorlardı. Kızılderililer yaralı diz deresindeki süvari kampında durdurulup dikkatle sayıldılar. 120 erkek, 230 kadın ve çocuk vardı. Binbaşı Whiteside karanlığın çökmekte olduğunu hesaba katarak tutukluların silahlarına el koymak için sabaha kadar beklemeyi kararlaştırdı. Onlara askeri kampın güneyinde bir kamp yeri ayırdı, tayınlarını dağıttı ve yeterince çadırları olmadığını görerek tente verdi. Koca ayağın çadırına bir soba koydurttu ve hasta reise bakması için bir hekim gönderdi. Tutukluların kaçmaması için de iki süvari birliğini muhafız olarak Siyu çadırlarının çevresine dikti, sonraki Hotchkiss topunu kampa bakan bir yüksekliğe yerleştirdi. 2000'den fazla atış menzili olan bu topların namluları bütün Kızılderili çadırlarını içine alacak bir şekilde yerleştirilmişti. Daha sonra o Aralık gecesinin karanlığında 7. alayın geri kalan kısmı doğudan geldi, sessizce binbaşı Whiteside'ın birliklerinin kuzeyine sokuldu. Bu kez harekatın başına Custer'ın eski alayına komuta eden Albay James W. Forsythe getirilmişti. Albay Forsythe, binbaşı Whiteside'a koca ayağın çetesini Omaha'da bir askeri cezaevine konulmak üzere Union Pacific demiryoluna götürme emri aldığını bildirdi. Forsythe ve subayları kampa bakan yamaca iki Hotchkiss topu daha yerleştirdikten sonra koca ayağın yakalanışını kutlamak amacıyla iki fıçı viskinin başına çöktüler. Reis uyumadan çadırında yatıyor, güçlükle nefes alıyordu. Koruyucu hayalet gömleklerine ve yeni Mesih'in kehanetlerine olan inançlarına rağmen çevrelerini sarmış bulunan süvarilerden korkuyordu Kızılderililer. Bu savaşçılardan bazıları 14 yıl önce Küçük Bighorn'da bu asker reislerden bazılarının Morlan, Warnum, Wallace, Godfrey, Edgar Lee yenilgilerine yardımcı olmuşlardı. Ve şimdi bu asker reislerin kalbinde intikam ateşinin hala yanıp yanmadığını düşünüyordu Kızılderililer. "Ertesi sabah bir boru sesi duyuldu," diye anlatıyordu koca ayağın yıllar sonra adını sakallı Davy olarak değiştiren savaşçılarından Vasumaza. "Sonra askerlerin atlarına bindiğini ve çevremizi sardığını gördüm. Herkesin bir konuşma için ortaya gelmesi, sonra Çamlıbayır temsilciliğine doğru yola çıkacağımızı bildirdiler. Koca ayak çadırının önüne çıkarıldı. Hemen oracığa oturdu, kabilenin ihtiyarları da çevresini aldılar, sağına soluna oturdular. Kahvaltı tayini olarak peksimet dağıtıldıktan sonra Albay Forsythe artık silahlarının alınacağını söyledi Kızılderililere. Silahlarımızı istediler diye anlatıyordu Beyaz Mızrak. Biz de tuttuk verdik silahlarımızı, ortada bir yere yığdılar silahları. Ne var ki asker reisler toplanan silahları yeterli görmemişlerdi. Askerleri çadırları aramaya gönderdiler. Çadırlara dalıyorlar, yatak yorgan ne varsa dışarı çıkarıp delik deşik ediyorlardı, diyordu köpek reis. Baltalarımızı, çadır kazıklarımızı dışarı çıkartıp silahların yanına yığdılar. Ama asker reisler bununla da yetinmeyip savaşçılara harmaniyelerini çıkartmalarını ve kendilerini aramaları için askerlere izin vermelerini emrettiler. Kızılderililer öfkeleri yüzlerinden okunuyordu açıkça. Ama sadece büyücü sarı kuş açık bir davranış koydu ortaya. Hayalet dansı adımlarıyla ileri atıldı, savaşçıları askerlerin kurşunlarının kutsal gömleklerinden geçemeyeceğini inandırmak için kutsal şarkılardan birini söyledi. Kurşunlar sizi bulamayacak diye şarkı söylüyordu Sioux dilinde. Kırlar geniştir, kurşunlar sizi bulamayacak. Askerler aramada sadece iki tüfek bulabildiler. Tüfeklerden biri Kara Çakal adlı bir menajuncuya ait yeni bir Winchester'dı. Kara Çakal bu tüfeğe çok para ödediğini ve tüfeğin kendisine ait olduğunu haykırarak başının üstüne kaldırdı Winchester'ı. Yıllar sonra sakallı devi Kara Çakal'ın sağır olduğunu hatırlayacaktı. Eğer üstüne varmasalardı kendiliğinden gidip oracağı bırakacaktı silahını. Omzundan yakalayıp itelediler. O sırada bile kötü bir niyeti yoktu. Kimseye doğrultmuş değildi tüfeğini. Niyeti silahı yere bırakmaktı. Üstüne geldiler, yere koymak üzere olduğu tüfeğe yapıştılar. Tam Kara Çakal'ı yere savurdukları sırada bir silah sesi duyuldu. O anda kimsenin vurulup vurulmadığını bilemem ama arkasından ortalık karışıverdi. Ortalığı koca bir çadır bezinin yırtılışını andıran bir gürültü kaplamıştı diye anlatıyordu Kabatüy. Düşmandan korkansa çatışmayı şimşekler çakıyordu sanki diye dile getiriyordu. Dolanan atmaca ise Kara Çakal'ın çılgın bir genç olduğunu, herkes üzerinde kötü bir izlenim uyandırdığını ve aslında 5 paralık değeri olmadığını söylüyordu. İlkin Kara Çakal'ın silahını ateşlediğini, askerlerin ancak o zaman karşılık verdiklerini ve böylece kıyımın başladığını ileri sürüyordu. Kıyımın ilk anlarında karabinan sesleri sağır ediciydi. Ortalık barut dumanına boğulmuştu, göz gözü görmüyordu. Donmuş toprağın üzerine yıkılıp ölenler arasında koca ayakta vardı. Sonra bir ara silah sesleri yavaşladı, küçük kızılderili ve asker toplulukları arasında bıçaklar, hançerler ve tabancalarla göğüs göğüse bir çarpışma başladı. Üstlerinde çok az silah bulunan kızılderililer çok geçmeden kaçmak zorunda kaldılar. Bunun üzerine tepedeki büyük Hotchkiss topları ölüm kusmaya başladı. Yukarıdan büyük bir hızla yağan mermiler kızılderili kampını tozunu havaya savuruyor, uçuşan şarapnel parçaları çadırları paramparça ediyor, erkekleri, kadınları ve çocukları acımasızca öldürüyordu. Kaçmaya çalıştık diyordu gelincik Louis. Ama yaban sığırı gibi bir bir vurdular bizi. Beyazların içinde de iyi insanlar bulunduğunu biliyorum. Ama kadınları ve çocukları vurduklarına bakılırsa askerler çok kötü insanlar olmalı. Kızılderili askerler beyaz çocuklara asla böyle yapmazlardı. Ben de kaçanların arkasından koşuyor, onlara yetişmeye çalışıyordum diye anlatıyordu bir başka genç kadın. Hakik Tavin, büyük babam, büyük annem ve ağabeyim koyağa geçerlerken öldürülmüştü. Sonra ben de vuruldum. Sağ kalçamdan ve sağ ayak bileğimden vurulmuştum. Oraya çöktüm kaldım. Yürüyemiyordum. Sonra bir asker geldi, beni alıp yukarı götürdü. Orada küçük bir kız geldi yanıma, harmaniyemin altına girdi, büzülüp kaldı. Çılgınlık sona erdiğinde koca ayak ve kabilenin yarısından fazlası ölmüş, büyük bir çoğunlukta yaralanmıştı. Gerçi bilinen ölü sayısı 153'tü ama sürünerek kaçmaya çalışanların büyük bir çoğunluğu da sonradan ölmüş olabilir. Yaralı dizde bulunan 350 kadın, erkek ve çocuktan aşağı yukarı 300'ünün öldüğünü söylemek pek yanlış olmaz herhalde. Askerlerden de 25 ölü, 39 yaralı vardı. Ama çoğu kendi arkadaşlarının kurşunlarıyla ve şarapnel parçalarıyla vurulmuştu. Önce yaralı süvariler Pine Ridge'deki temsilciliğe doğru yola çıkarıldı. Sonra askerler yaralı diz savaş alanını gezerek hala sağ olan Kızılderilileri topladılar ve arabalara doldurdular. Akşama doğru şiddetli bir kar fırtınası kopacağı iyice belli olduğu için ölü Kızılderililer oldukları yerde öylece bırakıldılar. Askerler kar fırtınası dindikten sonra ölü Kızılderilileri gömmek üzere yaralı dize döndüklerinde koca ayak ve öteki Kızılderililerin cesetlerini ürkünç şekillerde donmuş buldular. Arabalara doldurulan yaralı siyular, 4 erkek, 47 kadın ve çocuk karanlık bastırdıktan sonra Pine Ridge'e vardılar. Bütün kışlalar askerlerle dolu olduğu için Kızılderililer dondurucu soğukta açık arabaların içinde bırakıldılar. En sonunda iyiliksever bir subayın çabasıyla Episkopal Kilisesi'nden dışarıya sırasıyla çıkarıldı ve kaba döşemeye saman serildi. Yüce Tanrımızın 1890 yılı Noel'den 4 gün sonraydı. Paramparça gövdeler mum ışıklarıyla aydınlanan kiliseye sokulduğunda sağ kalanlar tavandaki kirişlerden sarkan Noel yeşilliklerini görebiliyorlardı. Kürsünün üzerindeki sunakta boydan boya asılı duran bir beze kaba harflerle şunlar yazılmıştı: "Yeryüzüne barış, insanlara iyi niyet." O zaman kaç kişinin öldüğünü anlayamamıştım. Şimdi kocamışlığımın şu yüksek tepesinden gerilere baktığımda yerde birbirleri üzerinde yığılı duran boğazlanmış kadınları ve çocukları hala o genç gözlerimle görebiliyorum. Ve orada o kanlı çamurun içinde bir şeyin daha öldüğünü ve o kar fırtınasına gömüldüğünü görebiliyorum. Evet, bir halkın düşü ölmüştü orada. Güzel bir düştü, evet. Sonra bir ulusun umudu kırılıp paramparça oldu. Artık yeryüzünün merkezi yok, ölüp gitti kutsal ağaç. Sadece toprak kalır. Her şey ölür, toprak kalır, der ihtiyarlar. Doğru söylüyorlar, haklılar. Kitabın sonu 25 Aralık 1999.